Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvimler 24 Aralık 2021 Cuma'yı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Haftanın son iş gününde tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde sağlık haberleri köşemizde huzurlarınızda olacağız. Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan haberleri aktarmak üzere Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. İkinci bölümde Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir telefon bağlantımızda bizlerle olacak ve bu hafta Ankebut suresinde Allah kullarından dilediğinin rızkını bollaştırır, dilediğini daraltır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir diye bildirilen rızık konusunu, rızkın Allah'ın takdirinde oluşunu ve insanın rızkını kazanma çabasının lüzumunu konuşacağız. Güne bakan başladı.
Sağlık Haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Efendim, şu anda telefon attığımızda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Sayın Karaaslan, merhaba, hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Hiçbir konuda umudumuzu yitirmediğimiz bir hafta sonuyla inşallah yarınlarımıza başlarız. Hoş buldum.
Bu güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarınlarımız daha güzel, daha aydınlık olur. Evet, İnşallah. Sizinle dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeleri konuşacağız. Dünya koronavirüs salgınında ne durumda? İsterseniz buradan başlayalım.
Tabii ki maalesef vakalar artıyor. Umut dolu günler diledik ama yine umudumuzu elden bırakmayalım. Ancak son itibariyle, son verilere baktığımızda dünya genelinde vakalar artıyor ve genel varyant artık Delta yerine Omikron olarak kayıtlara geçmeye başladı. Birkaç gün önce bir veri açıklanmıştı. Dünyada 21 Aralık itibariyle toplam 106 ülkede şu an Omikron varyantı tespit edildi. Ve en çok görüldüğü illere bakarsak, ülkelere bakarsak İngiltere, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri Omikron'un en sık görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Türk nüfusunun çok yoğun olarak yaşadığı işte Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde de artık Omikron varyantı etkili olmaya başladı. Ve maalesef İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'den de Omikron'a bağlı olarak ilk ölüm haberleri geldi. İnşallah bunlar artış göstermez. Biliyoruz ki Omikron Delta varyantına ve daha önceki diğer varyantlara göre daha hızlı bir yayılım gösteriyor. İnşallah bilim insanlarının da bu konudaki umutları hızlı bir şekilde yayılım gösteriyor olabilir ama ölüm oranlarında ya da ağır hasta oranlarında bir artışa önümüzdeki günlerde neden olmaz. Şu an itibariyle öyle gözükmüyor. Bunun yanı sıra Omikron varyantının etkili olmasıyla birlikte artık ülkeler tedbir kararlarını hayata geçirmeye başlamışlardı geçtiğimiz bir ay içerisinde özellikle. Ama bunlar daha sıkı bir şekilde ve kapsamları genişletilerek uygulanmaya başlandı. Türkiye'de Omikron varyantı var mı diye baktığımızda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Onun üstüne yeni bir açıklaması olmadı aslında. İstanbul'da ve Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de Omikron varyantının görüldüğünü söylemişti. Hı hı. Hemen bir gün önce bir açıklaması oldu. Artık dedi Avrupa'da salgının Avrupa yeniden salgının merkezi haline gelmeye başladı. Avrupa'da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde yani Türkiye'de görülebiliyor. Bu kadar önemli bir artış şu an itibariyle henüz gözlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor şeklinde bir bilgi verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli uyarılar gelmişti. 2022'nin salgını bitirdiğimiz bir yıl olması temennisinde bulunuldu. Çeşitli ülkeler varyantın görüldüğü ülkelere yönelik sınırlarını kapatma, uçuş gidiş gelişleri buna ilişkin bir takım kısıtlama kararlarını hayata geçirmişti. Ama buna da bilim insanları bu tür sınırlamaların evet bir denetim olabileceğini fakat varyantın yayılması için bir engel olmayacağını söylemişti yaklaşık bir iki hafta önce. Nitekim bunda da haklı çıktılar. Şu anda dünya genelinde artık Omikron görülmeye başlandı. Dediğimiz gibi Mustafa tedbir kararları çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmeye başlandı. Bunlar içerisinde Almanya Sağlık Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Covid-19 salgınında Omikron varyantının sebep olacağı dalganın önlenemeyeceğinin varsayılması gerektiğini ve buna göre hareket edilmesi zorunda olduğunu söyledi. Yine Türk nüfusumuzun bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de maalesef İlk kez iki kişi de Omikron varyantı tespit edildi. O yüzden yeni tedbirlerin bir an önce hayata geçirilerek uygulanması büyük önem taşıyordu. Evet. Hollanda'da geçici hükümetin başbakanından da yine bir açıklama gelmişti hatırlarsak. Olağanüstü hal ilan edilmişti orada da. 14 Ocağı kadar tam kapanma uygulamasına geçildi. Bu çok ciddi ve çok keskin bir karardı. Pandeminin ilk zamanlarında birçok ülkede Türkiye'de dahil uygulanmaya başlanılan bir uygulamaydı. Yine keza Almanya'da çok sert tedbirler hayata geçirildi. Negatif PCR test sonucu sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi. Bunun yanı sıra çeşitli mekanlara giriş çıkışlarda yine PCR zorunluluğunun yanı sıra pandeminin başında karşı karşıya kaldığımız hayata geçirilen tedbir kuralları yine Almanya'da da tekrar uygulanmaya başladı. Bu ve buna benzeri birçok tedbir kararı Avrupa ülkelerinde şu an uygulanıyor ve aşı çalışmalarına hız verilmeye başlandı. Aşılanmada daha hızlı ve daha verimli sonuçlar elde edilmesi için politikalar geliştiriliyor şu anda. Ve buna yönelik de 3. doz aşı, yani hatırlatma diğer bir tabiriyle rapel doz uygulaması birçok ülkede şu anda uygulamaya girdi. Türkiye'de de şu anda rapel doz uygulanıyor. Ve bu noktada bunun 3. dozun artık bir zorunluluk olacağını bildiren, olması gerektiğini bildiren ve aşı pasaportunda da 3. dozu olmadığı takdirde bunun tam doz kabul edilmeyeceğini açıklayan ülkeler oldu. Bu açıklamaların üzerine zaten aşı kararsızlarının ve aşı karşıtlarının bir takım protesto gösterileri vardı. Çeşitli yerlere giriş çıkışlarına izin verilmiyordu. Hatta aşısı bulunmayan kişilerin işlerine gidemeyeceklerine yönelik de bazı ülkelerde uygulamalar hayata geçirilmişti Avrupa ülkelerinde. Buna yönelik çok ciddi protesto gösterileri şu anda da devam ediyor. Aşı kararsızlarının ve aşı karşıtlarının 3. dozunda uygulanmasına karşı çıkıyorlar. Ama bunun yanı sıra bu varyantların etkisiyle birlikte bilim insanları artık 3. dozun yanı sıra 4. dozdan da bahsetmeye başladı. Uğur Şahin, Türk bilim insanı Uğur Şahin'e de bu soru sorulduğunda o da ilerleyen dönemlerde zamanı gelen kişiler için 4. doz aşı uygulamasında yapılmasının faydalı olacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Bir başka önemli gelişme ise ilaç çalışmalarıydı. Bizleri en çok umutlandıran bu yıl içerisindeki gelişmelerden birisi. Evet, aşılar elimizde güçtü. 5-6 tane şu anda kullanımda olan dünyada aşı var. İlaçlardı. Bu ilaçlarla ilgili de gerçekten umut vadedici sonuçlar alınmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi ön plana çıkıyor. Sürekli basında yer aldığı için ismimi vermemde bir sakıncası yok. Çünkü bu şekilde zaten medyada da yer alıyor. Molnupiravir isimli ilaç şu anda ön planda ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok gelişmiş Avrupa ülkesi ilaç temini için çalışmalara başladı. Sayın Fahrettin Koca da Türkiye'nin de bu konuda ilaç temini için çalışmalarını yaptığını, bunların yakından takip edildiği yönünde bir açıklamada bulundu. Türkiye'ye baktığımızda ise Mustafa 25-30 bandında giden yeni vaka sayılarında evet belirgin bir düşüş var aslında bakarsak. Dün itibariyle 18.771 kişinin testi pozitif çıktı ve 168 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aşılama oranlarında ikinci doz aşı uygulananların oranı 82,68 oldu. Evet, bu büyük bir başarı ama buradan tekrar altına çiziyoruz. Bütün programlarda bunu söylüyoruz. Bu tam doz aşılama için yeterli değil. Tanımlanmış olan her vatandaşın artık üçüncü doz hatırlatma dozunu mutlaka yaptırması gerekiyor. Bu BioNTech'le olabilir, yani hem inaktif aşıyla olabilir, hem mRNA aşılarından birisiyle olabilir, hem de artık güzel ve sıcak bir haberi buradan verelim. Yerli aşımız var, Türkovak aşısı artık elimizde mevcut. Bu hem Türkiye için hem de gerçekten aşı ihtiyacı temininde sıkıntı yaşayan birçok ülke için çok önemli bir gelişme. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Türkovak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı aldı ve bugün de Ankara'da hatta ilk aşılar getirildi. Bunların çekimleri yapıldı. Bu dediğimiz gibi Türkiye için de diğer ülkeler için de çok önemli bir gelişme, önemli bir şey olacak. Türkiye, Türkovak'ın seri üretime geçmesiyle birlikte COVID-19 aşısını üreten 9 ülke arasında yer aldı. Bundan sonraki aşamada diğer ülkelere ihracat yapılabilmesi, onlara aşı gönderilebilmesi için tabii bir takım mevzuatlar, bir takım hukuki işlemler, tıbbi çalışmaların da olması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de acil kullanım onayı ve klinik çalışmaların sonucunun kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Bunlar paylaşıldıktan sonra da Türkiye yurt dışına elini uzatan aşı konusunda da bir ülke olarak tarihe bir kez daha adını yazdırmış olacak. Bizler de bu umut verici gelişmeleri önümüzdeki günlerde heyecan içerisinde bekliyoruz sevgili Mustafa.
Evet, Sayın Karahaslan, artık 2022 yılında, belki 2022 yılının ortalarında koronavirüsü dünya gündeminden artık düşürmeyi diliyoruz. Artık koronavirüs gündemimizde olmasın. Başka işlerimize bakalım. Geleceğe güzel adımlar atalım. Bunu diliyoruz hepimiz. Bunun yanında bu SMA hastalarıyla ilgili neler var?
Evet. Çok önemli bir gelişmeydi. Geçtiğimiz günlerde aslında hani SMA hastalarıyla ilgili hem bir ilaç çalışması vardı. Bu yurt dışındaki bir ilacın teminine ilişkin çalışmalar, bunlar gündeme geliyordu. Bununla ilgili değil ama geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı tarafından yine açıklanmıştı. Çok önemli bir gelişmeydi. SMA taramalarının yapılmaya başlanacağı duyurulmuştu. Bu taşıyıcı olan ailelerin ve kişilerin evlenmeden önce test yaptırmaları halinde olası risklerini ortaya koyan çok önemli bir gelişmeydi. SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlıyordu bu tarama programı. Hı hı. Ve aile hekimliklerinde dün itibariyle uygulamaya konuldu. Sayın Fahrettin Koca 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak söyleyerek milletimize hayırlı uğurlu olsun şeklinde de bir mesaj attı. Bu gerçekten en azından yeni doğacak olan çocukların bu hastalıktan uzak kalabilmesi için çok önemli bir adım, önemli bir tarama programı. O yüzden çiftlerin de bunlara duyarlı olması ve bu imkanı sonuna kadar kullanmaları gerekiyor. Bir başka konunun daha eğer vaktimiz varsa izninin altını
çizmek
istiyorum.
Evet, vaktimiz var, buyurun.
Bunlardan bir tanesi bu Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve yaklaşık gerçekten 2,5 yıldır başımızın belası haline gelen, birçok haneye acı düşüren COVID-19 salgınında cansiperhane çalışan mesleklerin başında, meslek grubunun başında sağlık çalışanlarımız geldi. Birebir ben de gazeteci olarak kendileriyle birlikte o sıkıntılarını dile getirmek için uzun süre mesai yaptık. Ne kadar zor koşullar altında, çocuklarını görmeden, ailelerini görmeden ve birebir ölüm riskiyle herkes evinde steril ve izole bir şekilde dururken bu kişiler cansiperhane bir şekilde hayatlarını riske atarak görev yapıyorlardı. Ama şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu kadına yönelik, çocuğa yönelik, insana, hayvana her türlü şiddete karşı olmakla birlikte salgın döneminde karşı karşıya kaldığımız ve medyaya da yansıyan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları canımızı yakıyor Mustafa. Ve bu hafta içerisinde de birkaç kez bu tür olaylarla karşı karşıya kaldık. En son bir olay gerçekleşmişti. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatta devreye girdi. Çok sert bir tepki koydu. Kişi gözaltına alındıktan sonra şeye götürüldükten sonra serbest bırakılmıştı. Bu tepkilerin ardından gözaltına alındı ve daha sonrasında tutuklandı. O yüzden bir vatandaş olarak ve bir gazeteci olarak en büyük temennim benim de mutlaka şiddet uygulayanlar, kime şiddet uygulanırsa olsun, ağaca, çiçeğe, kediye, insana, her kime olursa olsun mutlaka yargı önünde bunun hesabını vermeli. Biz basın mensupları olarak da bakın bu şiddete uygulayan kişi bu cezayı aldı şeklinde haberleri yaparak bu olayların kanıksanmamasını sağlamalıyız. Özellikle sağlık çalışanlarına. Bizler hayatımızı, bizler yarınlarımızı, geleceğimizi borçluyuz. O yüzden buradan bir kez daha onlara minnet borcumuzu olduğunu belirtiyorum. Saygıyla önlerinde eğiliyorum ben bir vatandaş ve bir gazeteci olarak. Aynı zamanda şiddet uygulayanları da şiddetle, ben de burada şiddet ifadesini kullanıyorum, kınıyorum.
Evet. Güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyorum Sayın Karaaslan. Bizlere dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini aktardınız. İnşallah daha güzel yarınlara uyanmak dileğiyle sizlere veda
İnşallah.
Ediyoruz. Tekrar
Herkese
teşekkür
güzel
ediyorum.
Güzel bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Yurtta ve dünyada öne çıkan sağlık haberlerini kendisi bizlere aktardı. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Asu ne fikrim, avarelendi. Asu ne fikrim, avarelendi. Canan elinden yaralandı. Derdü elemden biçarelendi. Derdü elemden biçarelendi. Canan elinden değil yaralandı. Canan elinden değil yaralandı.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan, Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Halis hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar olsun.
Ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar diliyoruz kıymetli hocam. Sizinle bugün rızık konusunu konuşacağız inşallah. Allah-u Teala Ankebut suresi 62. ayetinde şöyle buyuruyor. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Allah kullarından dilediğinin rızkını bollaştırır, dilediğini daraltır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir. Böyle buyruluyor hocam. Rızık aslında lügatte ata, yani kendisiyle faydalanılan, nasip ve pay anlamlarına da geliyor kıymetli hocam. Rızık konusunda siz neler söylersiniz? Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Evet, rızık konusunda okumuş bulunduğunuz ayet-i kerime ve bu ayet-i kerimenin Kur'an-ı Kerim'de benzerleri de var. Allah Azze ve Celle hayatımızın içerisinde önemli bir değişken olan, bir kısım insanların fazlaca sahip olduklarında işte zenginleşti dediğimiz, bir kısım insanların artık azaldığında fakirleşti dediğimiz ve önemli bir değişken. Dolayısıyla bu değişkeni kim kontrol ediyor? Hayatta bir insanın fakirce koşullar içerisinde yaşamasına, zaman sonra onun zenginliğe kavuşmasına veya tersi de olabilir. Zenginken bir zaman sonra fakir düşmesine kim yol açıyor? Şimdi bunu hayatın diğer koşulları gibi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle'nin kendisinin yaptığını söylüyor. Çünkü hani sınavdaki değişkenler, sınav içerisinde bulunan kimsenin vereceği tepkiden ayrı bir şey. Neye benzetebiliriz? Diyelim ki sınıfta bir sınav yapılacak. Hangi sınıfta yapacağını hoca karar veriyor. Hı hı. Dolayısıyla biz geldiğimizde sınav hangi sınıfta yapılacak onu görürdük. Bir de sınıfta oturduğunuz zaman herkes bir yerlere önce yerleşir hatırlarsanız. Ama hoca geldiğinde istediğini istediği yerden kaldırıp sen buraya gel otur, sen buraya gel otur diye farklı yerlere oturtabilir. Çünkü esas olarak onun kağıda yazacağı, vereceği tepki önemli. Burada oturmuş, yan tarafta oturmuş. Şimdi dünyaya bu kadar doluşan insan tarih boyunca farklı zamanlarda geldiler, farklı coğrafyalarda geldiler. Bunların hep seçimini Allah Azze ve Celle yaptı. Dolayısıyla hayattaki koşullarımızı Cenab-ı Hak artırır yahut azaltır ama biz artırdığında da vermemiz gereken bir tepki vardır. Azaldığında da vermemiz gereken bir tepki vardır. Bu tepkinin esası nedir denilse o Allah Azze ve Celle'ye duyduğumuz saygı. Hükmü veren Cenab-ı Hakk'ın söz gelimi erkek yaratmış. Cenab-ı Hak beni erkek olarak ki hayatın çok önemli bir koşuludur. kişiyle alakalı erkek olarak yaşamak yahut kadın olarak yaşamak yahut Allah Azze ve Celle'nin erkekler de kendi içerisinde uzun boylusu var, kısa boylusu var, efendim simaları bambaşka başka, güçlü kuvvetli olanları var, zayıf çelimsiz olanı var, zeka düzeyleri farklı. Bunlar hayat içerisindeki koşullarımız ve Cenab-ı Hak bunlardan bir tanesi olarak da insanın eline hayatta nasip ettiği mülkten söz ediyor. Dolayısıyla bu rızkı veren Allah'tır diye başlıyor ayet-i kerime. Bu bizim düşünce dünyamızdaki çok temel bir değişime yol açmalı. Ayetin ilk kelimesi Allahu. Yani okuduğunuz Ankebut suresinin 62. ayeti.
Evet.
Bu müfessirlerimiz diyorlar ki yani bir başkası değil. Sen hele sen de değilsin. Bu rızkı genişleten, bollaştıran Allahu yapsutur rızka. Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi bu vahyin haber verdiği bir şey. Ama efendim ben bu vahyin haber verdiği şeyi hayatta da okumak istiyorum. Bunun karşılığını görmek istiyorum dersek benzer bir ayette Cenab-ı Hak diyor ki اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ. Görmediler mi? Allah rızkı bollaştırır, genişletir. Demek ki bu sadece haber verilen bir şey değil, hayatta da görülebilen bir şeydir. Peki bunu nasıl görebiliriz? Gerçekten rızkı bollaştıranın, daraltanın Allah olduğunu gözlerimizle hayatın içerisinde nasıl müşahede edebiliriz? Bu müşahede edilebilir bir şey olmasa Cenab-ı Hak hiç der mi? اَوَلَمْ يَرَوْا. Görmediler mi Allah rızkı nasıl genişletiyor? O zaman hepimiz kendi yaşadığımız deneyim içerisinde hayatı bir de bu gözle okuyalım. Hayatta insanların eline geçen rızık onların tamamen kendi şeylerine mi bağlı? Çabalarına ve gayretlerine mi bağlı? Yoksa herkes çabalıyor ama sonucu bir kudret belirliyor. Ben diyorum ki bazen öğrencilerime şu hayatta herkesin yapmak istediği ve çabalayarak uğraşarak aynı sonucu elde etmek istediği neredeyse en temel şey bu. Yani bütün insanlar aynı düzeyde zengin olabilmek için yani çok zengin olabilmek için çaba gösteriyorlar. Peki insanların hepsi çok zengin oluyor mu? Çok az sayıda insan o dediğimiz çok zenginliğe kavuşuyor.
Evet.
Halbuki o çok az sayıdaki insanla diğer kalabalık yığınları karşılaştırsanız onlar içerisinde daha çok çaba koyan var, daha çok gayret eden var, daha zeki olanlar var. Mesela denirdi ki işte zeki olanlar iyi okul kazanıyor ve zengin oluyorlar. Bir sanayici dedi ki ben okuyamadım. Okuldaki zeki arkadaşımı efendim bilahare kendi sanayimde ona bir mühendis olarak iş verdim. Buna dair çok arası açık örneklerimiz var.
Evet.
Dolayısıyla Allah Azze hakikaten sonucu yani kimin eline ne geçecek bunu belirleyen Allah Azze ve Celle'dir. Fakat burada bir soru yükseliyor hemen kendiliğinden. Deniyor ki madem ki Allah'tır rızkı bollaştıran ve yine Allah'tır rızkı daraltan, o zaman bunu Cenab-ı Hak yapıyorsa biz hiçbir şey yapmayalım. Yani biz oturalım, oturduğumuz yerde nasıl olsa sonucu o belirleyecek, bunu sağlayacak. Bu doğru bir yaklaşım mı? Değil. Çünkü aynı Allah Azze ve Celle kullarına rızkın peşini kovalamayı, rızkın peşinde çaba ve gayretle koşmayı emrediyor. İstenzi billah وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. Efendim yeryüzünde oradan oraya oradan oraya koşturun da Allah Azze ve Celle'nin rızkını araştırın, talep edin, arayın, isteyin. Dolayısıyla biz rızkın peşine koşarken rızkı bollaştıranın Allah olmadığını düşündüğümüz için değil, rızkın peşinde koşuşumuz rızkı peşinde koşmayı bize Cenab-ı Hakk'ın emretmesinden ötürüdür. Yani biz bunu bir ibadet olarak yapıyoruz. Koşuyoruz koşuyoruz ama günün sonunda elimize geçenleri daha az koşsak da, daha çok koşsak da, daha çok istemiş olsak da, daha az istemiş olsak da sonuçları bunlarla doğrusal yani lineer bir ilişki içerisinde beklemiyoruz. Bunu önden kabullendik. Neden? Çünkü Allahu yapsutur rızka limen yaşa. Allah'tır rızkı dilediğine bollaştıran. Halbuki seküler bakan bir kimse günün sonunda isyan içine düşer. Der ki ben daha çok çabaladım ama benim elime daha az geçti. Beriki der ki ben daha çok plan yaptım, daha zekice davrandım, daha çok uğraştım ama benden daha az zeki olan hayatta daha başarılı oldu. Daha işte şöyle fazla eline mülk geçti, onun daha güzel arabası var, onun daha çok maaşı var. Hayat sonuçları itibariyle öncesindeki çabalarla doğrusal bir ilişki götürmeyen sonuçlarla doludur. Hı hı. O bakımdan bu resme baktığımız zaman sonucu belirleyenin Allah olduğunu çıplak gözle görebiliriz. Diğer türlü olsaydı en zekilerin en zengin olduğu, en çok çaba sarf edenlerin her halükarda en zengin olduğu bir dünya ile karşılaşmamız gerekirdi. Halbuki bazıları zaten Cenab-ı Hak ailesinden doğar doğmaz zengin olarak doğuyor. Bazıları birdenbire bakmışsın aradan sıyrılıp zengin oluyor. Sorduğunuzda işte zeka desen yo benden daha çok zeki arkadaşlarım vardı. Çaba gayret desen yok aslında daha çok zengin olmak isteyen nice arkadaşım vardı. Peki siz nasıl oldunuz diye sorduğunuzda bu türden çok böyle röportajlar yapılır çok zenginlerle. Sonucu şu cümleye bağlar. Biraz da şans diyelim diye. Halbuki biz ona şans demiyoruz. Allah Azze ve Celle'dir rızkı kulları arasında taksim eden. Nahnu kasemna beynahum maişetahum fil hayati dünya. Dünya hayatında kulları arasında maişetlerini taksim eden Cenab-ı Hak biz taksim ettik diye haber veriyor. Bu iman eden ve bunu çıplak gözle hayatın içerisinde gören biz kullar açısından peki bu bir efendim zulüm olarak, bu bir işte mağduriyet olarak yorumlanır mı? Hayır, yorumlamayız. Çünkü biz bu ortamı idealize etmiyoruz. Burası sonuç olarak kaldığımız ve hep kalacağımız bir yer değil. Burası gelip geçtiğimiz bir yer ve burada rızık gibi değişken olan o kadar çok başka parametre var ki bu bakımdan rızık konusunda az verdiği bir kimseye başka bir konuda daha fazla vermek suretiyle Cenab-ı Hak bunları regüle eder. Toplamda bir adalet işler, insanların eline geçen imkan doğum ile ölüm arasında toplamda eşittir. Ama hayatın içerisinde bunlar inişli çıkışlıdır, pek çok açıdan farklıdır. Kimisinde zeka, kimisinde fizik gücü, kimisinde başka bir imkan hayatında Allah Azze ve Celle tarafından sağlanmıştır. Kime ne imkan sağlanmışsa o sağlanan imkan ile üzerinden sınanır. Kendisine imkan verilmemiş bir açıdan hiç kimseye yükümlülük yüklenmez. La yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah hiçbir kimseye vermediği bir şeyin yükümlülüğünü vermez. Dolayısıyla hayatta çok adil bir nizam ve intizam vardır. Eğer bir kimseyi Cenab-ı Hak ona bolca rızık vermek suretiyle mal üzerinden sınamak istiyorsa onu mal üzerinden sınar. Bir başkasını başka bir şey üzerinden sınayabilir. Biraz daha az mülkiyet üzerinden, bir başkasının yönetici sorumluluğu ve pozisyonu üzerinden sınayabilir. Velikini daha efendim fizik gücü üzerinden sınayabilir. Ama her ne imkan vermişse Cenab-ı Hak, bu imkanı Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde değerlendiren herkes aynı üst sonuca kavuşurlar. Yani veliki fiziki gücünü kullanarak çok az kazanıyor rızık olarak. Ama işte diyelim hamallık yapıyor, daha edna bir iş yapıyor ama Allah Rabbini tanıyor. Allah Azze ve Celle'nin hayatı yaratan kudret olduğu gibi yaşatan kudret olduğunun da bilincinde ve hayatını Allah'a ve Resulüne itaat ederek tamamladı. Nereye gidecek? Buna denir mi ki ya sen dünyada alt katmandan sınavdan geldin, dolayısıyla cennette de alt katmandasın. Hayır, Cenab-ı Hak diyor ki وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ bir kimse, o herhangi bir kimse, zengin, fakir, hayatın orta katmanı, kenar katmanı, bir kimse وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Allah'a ve Resulüne itaat ederse o zaman nerede olacak ahirette bu diye sorduğumuzda فَاُولَٰئِكَ مَعَ النَّب۪ي۪ينَ peygamberlerle beraber, o صِدِّق۪ينَ ve sıddıklarla beraber, وَالشُّهَدَاءِ ve şehitlerle beraber, وَالصَّالِح۪ينَ ve salih kimselerle. Bu en üst katman bu cennette. Dolayısıyla hayatın içerisinde öyle bir eşit fırsat imkanı var ki kime ne düzeyde imkan verilmişse o verilen imkan üzerinden sınandığı ve akıbetinin yani sonsuz geleceğinin Buna göre eğer verilen imkanı doğru değerlendirdiyse en iyi sonucu elde edebildiği sonsuz bir gelecek onu bekliyor. Evet. Dolayısıyla burada hep kalmıyoruz. Buradan sadece gelip geçiyoruz.
Burası bir misafirhane.
Buradaki koşullarımızın, evet, farklılıklarımızın gerek rızık bakımından, gerek yakışıklılık, güzellik bakımından gençler çok dert ediyor.
Hepsi
gerek boy geçecek bakımından, gerek kilo bakımından, gerek zeka bakımından bu değişkenliklerimizi takdir eden ve bunlar üzerinden bizi sınayıp sonuçta doğru tepki verdiğimizde en iyi sonucu bize hazırlayan Allah Azze ve Celle'dir.
Evet. Kıymetli hocam, şimdi şu ayrımı iyi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Allah-u Teala ben kullarımın rızkına kefilim buyuruyor ama ben kulumun zengin olmasına kefilim buyurmuyor. Yani Allah-u Teala kimseyi rızıksız bırakmıyor. Yeter ki biz sebepler dairesinde işimizi gücümüzü yapalım. Yani sebeplere yapışalım, çalışalım, gayret edelim ki rızık gelsin. Ve benim şu ayeti kerime meali dikkatimi çekiyor. Diyor ki, inkar edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın. Az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır. Şunu anlıyorum. Allah-u Teala'nın bazı kullarına verdiği hayırdır, bazen de vermediği hayırdır. Ne dersiniz bu konuda?
Tabii yani bu bir sınav aracı. Dünyadaki bütün imkanlar birer sınav aracı. Biz o sınav aracıyla iyi sonuç elde edebilmek, yani mal verildiği takdirde bunun sınav olarak karşılığı nedir? Şükürdür. Yani imkanlara şükredebilmek. Peki vermediği zaman, yani fakirlik durumundaki sınav karşılığı ne bunun? Sabırdır. Şimdi bazen diyelim ki orta ölçekte veya kıt imkanlarla yaşayan insanlar olarak çok üst imkanlara sahip insanların yaşam tarzlarına, imkanlarına bakarak bazen şöyle serzenişte bulunabiliyoruz. Ya işte orası daha rahat, oradan Müslümanlık da, Allah'a iyi kulluk da oradan daha kolayca çıkabilir. O bakımdan daha kıt imkanlarda bulunmak dünya sınavını da bizim açımızdan dezavantajlı hale getirmiyor mu gibi şeytani bazı vehimler içerisine giriyoruz. Halbuki ben de diyorum ki zenginlikte yapılması beklenen, Allah'ın beklediği şükrün zorluğu ile fakirlikte yapılması gereken sabrın zorluğu ya eşitse, yani Allah Azze ve Celle bunun zorluğunu ayarlayan, kişide oluşturduğu o direnç bariyerini ve onun eşik şiddetini ayrı ayarlayan kim? Allah Azze ve Celle. Eğer zengin olunca da şükretmesi o kadar zor ki, eğer zengin olunca Allah'ı unutmak, o imkanların getirdiği refah ile evladı, çoluk çocuğu belli bir lüksün içerisinde Cenab-ı Hakk'a sırtını dönmüş olma ihtimali ve riski ve şükürsüzlük hali, yani
Allah
bunun
muhafaza,
kişiyi ne kadar zorladığını biz bilmediğimiz için aşağıdan bakıp zengin olsaydım ben daha iyi bir Müslüman olurdum, dolayısıyla dezavantajlı bir sınav içerisindeyim diyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki ben innallaha la yadlimu miskale darra, Allah miskali zerre zulmetmez. Bunu bir esas alın düşünce zemininde ve o zaman şöyle düşünmemiz gerekir. Zenginin şükretmesindeki zorluk, sahip olduğu refah ve imkana rağmen Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp kulluğunu sürdürmesi ne kadar zorlu ise, fakir bir kimsenin de Cenab-ı Hakk'ı ilahi taksimin kendisine takdir ettiğine sabır gösterip Allah'a iyi kulluk sergileyebilmesindeki zorluk eşit olmalıdır. Bu kişinin içerisinde yaşadığı bir şey. O bakımdan ötekinin çok refahı var, çok mutluluğu var. Sen öyle zannediyorsun. Halbuki Cenab-ı Hak dedi ki فَلَا تُعَجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ. Onların, o sizin okuduğunuz ayet de buna benzer bir mana veriyor. Yani seni onların yeryüzünü altının üstüne gezdirip getirip dolaşmaları لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. Seni sakın yanıltmasın. فَتَعُنْ قَلِيلٍ. Az bir meta, yani kaybolup giden ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ.
Evet.
Sonra varacakları yer cehennemdir. Şimdi size okuduğum ayette de buna benzer bir mana. Cenab-ı Hak dedi ki Hazreti Peygamber'e فَلَا تُعَجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ. Ne onların malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Senin böyle gözünde onu büyütme. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Allah Azze ve Celle onlara o mallar üzerinden dünya hayatında azap etmek istiyor. وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ ve canları zuhuk dediğimiz kişinin canındaki bir tükenmişlik. Yani bu adamın malı var ama gözünde malının bir kıymeti yok. Adamın malı imkanları var, ailesine bunu beğendiremiyor. Bunun zevkini yaşayamıyor. En iyi aileyi, yuvayı kuruyor ama o mutluluğu, o beraberliğinde yakalayamıyor. Başkasını deniyor, diğer türlü deniyor, yapıyor. Bu kişinin kendi iç dünyasındaki zuhuk dediğimiz tükenmişlik ve zevk alamama, tat alamama, bunun ayarı kimin elinde? Allah Azze ve Celle'nin elinde. Siz dışarıdan, biz dışarıdan lüks imkanları görüp onların çok mutlu olduğunu sanıp Cenab-ı Hakk'a ya zulmediyorsun diye bir iftirada bulunacağımıza, Allah Azze ve Celle'nin ondan kim bilir başkaca nelerini size vermişken ondan aldığını düşünüp bir adaletin işlediğini öngörmek Allah'a hüsnü zan açısından daha doğru değil mi? O yüzden Hasan-ı Basri radıyallahu anh demiş ki, yani zengin birini görüp imrenme. Allah'ın o zenginliğin yanı sıra ondan aldığı nice şeyleri sen bilemezsin. Halbuki onları sana vermiştir. Bu bakımdan biz hayatın bütün değişkenlerini ve koşullarını gözlemleyip insanlar arasında bunları takip edip birebir işleştiremediğimiz için gördüğümüz bazı büyüklükler üzerinden bu farklılıkları öne çıkarak Allah zulmediyor, ona öyle buna böyle veriyor demememiz gerekir. Bizi bu muazzam yaratılışta yaratmış bulunan ve bu muazzam ortamda bu etrafımızda inceleye inceleye ki önceki buluşmalarımızda konuştuk. Bu sistematik alemi yaratmış, göğü kaldırıp dengeyi kurmuş olan Cenab-ı Hakk'ın bizim aramızda böyle bir dengesizlik yarattığını düşünmememiz gerekir. Sınav açısından ahirete giden yolculuğumuzda aslında totalde hepimiz eşit bir fırsatı paylaşıyoruz. Her iki taraftan fazlası olanın diğer tarafından eksiği olabilir. Hiçbir hayat koşulu bir başka hayat koşuluna göre ahiret açısından dezavantajlı ya daha avantajlı değildir. Bu Allah Azze ve Celle açısından düşünemeyeceğimiz bir şey.
Evet kıymetli hocam, süremizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Bazen görünende az olan şey hakikatte çoktur. Biz buna bereket diyoruz. Son olarak şunu merak ediyorum. Rızkımızın bereketlenebilmesi için neler yapabiliriz? Allah-u Teala'ya nasıl dua edebiliriz? Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Ekonomik sıkıntılar var. İnsanlar bir şekilde geçimlerini temin etmek için çaba sarf ediyorlar. Lakin bunun yanında Allah'a da sığınmak, ondan yardım dilemek gerektiğini Allah-u Teala bize buyuruyor. Bu konuda neler yapabiliriz?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Vaktiyle bir büyüğümüz demişti ki, 5 haram paradansa 4 helal para daha iyidir. Yani 4 helal para aslında 5 haram paradan daha fazladır. Bu kişinin yaratan yüce kudretin hayatı aynı zamanda yaşatan kudret olduğu bilinciyle görülebilecek bir sonuç. Bu nasıl olur? Demin bahsettiğiniz kavram, bereket kavramı. Yani bir kimse helal yollarla kazandığı parayla geçinip bununla efendim belli bir mutluluğu yaşayabilecekken bir başkası onun çok daha fazlası parayla onun yaşadığı mutluluğu yaşayamayabilir. Eğer ki önemli olan bizde karşılığı, yani yediğimizde damağımızda kalan tat, sofradan kalktığımızda ortamdaki neşe, yattığımızda evimizdeki huzur, eğer bunlarsa önemli olan, bu karşılıkları açısından baktığınızda bazen toplumun alt kesiminde daha sınırlı imkanlarla yaşayan bir kimsenin eğer ölçülebilir bir bunun birimi olsaydı, onu mutluluk birimi diyelim mesela, böyle bir barometresi olsaydı, biz bunları ölçseydik o kişideki mutluluğun düzeyinin ondan çok daha lüks imkanlar içerisinde bulunan birinde olmayabildiğini görebilecektik. Eğer bu farklılığı sezebiliyorsak, bunu kestirebiliyorsak, o zaman anlamalıyız ki hayatta mutluluk koşullarla doğrusal bir ilişki içerisinde değildir. Mutluluk, iyi hal, huzur, Cenab-ı Hakk'ın sağladığı bereket üzerinden yaşanır. Bu kişinin sıhhatinde, bu kişinin afiyetinde, bu kişinin az da olsa kazandığı rızkında Cenab-ı Hak istediği takdirde, eğer o Allah'ın razı olduğu kendisine وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, bir kimse salih amellerle donanır. مِنْ ذَكَرِنَا اُنْتَ, ister erkek olsun, ister dişi olsun. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, mümin olduğu halde, yani iman temeli olacak ki salih amelin kıymeti olsun. İman temeli üzerine salih amellerle donanırsa Cenab-ı Hak dedi ki فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, biz ona hoş, tayyip Arapçada hoş demek, iyi ve güzel demek, hoş bir hayat yaşatırız. Bu Cenab-ı Hakk'ın vaadi. Dikkat ederseniz bu vaadin içerisinde biz ona zenginlik veririz, çok imkanlar veririz, yok, sonuçtan bahsediyor Cenab-ı Hak. Biz de zaten sonuçla ilgiliyiz. Cenab-ı Hakk'a şöyle dua edebiliyor muyuz? Ya Rabbi bize mutluluk ver, saadet ver. Bu sonucu Allah Azze ve Celle mal mülk üzerinden verir. Yahut az mal mülk verse de bu saadeti yine başka türlü yaşatır. Benim için önemli olan budur mu diyeceğiz? Yoksa ya Rabbi sen bize mal mülk ver, yani saadet olmasa da biz onu bir şekilde ayarlarız. Bunu nasıl olsa mal mülk saadet getirir düşüncesiyle yapıyoruz. Halbuki insanların hayatta en çok öğrenmekten kaçındıkları, öğrenmeye yanaşmadıkları ama hayatın asıl ve temel gerçeği budur. Hayattaki mutluluk ve saadet ve hoşnutluk, iyi bir hayat, hayattaki imkanlarla birebir ilişki içerisinde değildir. Allah az imkanlar verdiği kimseyi mutlu ve bahtiyar kılabilir. Çok imkanlar verdiği bir kimseyi demin ayette geçen zuhuk, içten içe tüketip çürütebilir. Böylece o kimse elindeki o imkanların tadına varamaz.
Kıymetli hocam, birkaç cümle daha alalım isterseniz. Süremizin sonuna geldik.
O zaman böyle bir başlangıç noktasından hareket ettiğimizde şunu bilmeliyiz ki biz rızkın peşine hayatta sabah yola çıktığımızda Allah Azze ve Celle'nin emriyle bir ibadete gidiyoruz. Allah Azze ve Celle günün sonunda bize ne taksim edecekse, ne takdir edecekse ona kavuşacağız. Bu ortaya koyduğumuz mesainin sonucu olarak o verileni doğrudan ölçüştürmeyeceğiz. Eğer böyle yaparsak akşama kadar olan mesaimizi Cenab-ı Hak emretti diye yaptık. Kulluğumuzun bir ibadet olarak sonucuna, yani sevabına kavuşuruz. Cenab-ı Hakk'ın ayrıca verdiği, neticede verdiğini de Allah'tan bir lütuf ve ikram olarak görürüz. Bu kötülüklerden sakınma tedbirde de böyledir. Yani bir kötülüğün başınıza gelmemesi için tedbire başvururken de biz kötülüğü engellesin diye, kötülüğün bize erişiminin önünü kessin diye başvurmayız. Neden başvururuz? Allah tedbir almayı emrettiği için tedbiri yaşarız. Peki sonuç, bazen tedbirini aldığımız şey kötü sonuçlanabilir. Tedbire rağmen Allah Azze ve Celle bize o hastalığı veya o sıkıntıyı yaşatabilir. Peki kalkıp da der miyiz ki tedbir aldığımız halde niye oldu diye? Hayır. Biz tedbiri Allah emrettiği için aldık ve bunun sevabına kavuştuk. Allah Azze ve Celle isabet ettireceği bir kötülüğü, sıkıntıyı zaten isabet ettirebilir. Dikkat ederseniz hayatı yöneten kudretin hükmüne asla müdahale etmiyoruz. Bizdeki tedbir, rızkın peşine koşma da bu anlamda bir tedbirdir. Cenab-ı Hakk'ın emri olarak ifa ettiğimiz ve karşılığında Cenab-ı Hak'tan sevap umduğumuz bir süreçtir. Bu bakış açısı tesis edilmez ise ne olur? O zaman insan vahşileşir. Şu an üniversite çağında lise hazırlıkta bulunan ve iyi bir yer kazandığı takdirde mutlu olacağını sanan, iyi bir yer kazanmadığı takdirde mutsuz, bahtsız ve bedbaht olacağını düşünen ve bu anlamda kendisini yırtan, efendim ailesini bu anlamda zorlayan bütün gençlerimizi aynı şeyin sınırında kahredici bir kasvetin içerisine çeken bizleriz. Halbuki biliyoruz ki neticede hayatın ilgili alanlarında belli sayıda insanlar olacak. Aynı yerleri beraberce zorlayıp olmadığı takdirde de hayata küsen, eğer şu olamıyorsam artık hiçbir şekilde yaşamak istemiyorum dedirten bir sonucu baştan neden dayatalım? Hepimizi hayatın içerisine farklı farklı yeteneklerle gönderen, bizi yaratan kimse o. Biz böyle yarattık ki diyor, kimisi fiziki işlerde çalışacak, Kimisi orta düzey işlerde çalışacak. Kimisinin zekası üst olacak, Ar-Ge'de çalışacak. Ama hepimiz Allah'ın eşit kullarıyız ve hepimiz hayatın bu katmanlarından Allah'ın peygamberler için hazırladığı en üst sonuca yol alabiliriz. Biz burada kalıcı ve ebedi değiliz. Gelip evet. geçtiğimiz bir yurda ebedi bir yatırımla birbirimizle vahşi bir biçimde rekabet etmeyelim.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Süremizin sonuna geldik. Çok tatlı bir sohbet. İnşallah haftaya devam ederiz. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim bu fırsat için.
Estağfurullah.
İyi yayınlar diliyorum.
Allah'a emanet, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta rızık konusunu ele aldık. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.